Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırk Ambar'da yine iki konuyu değerlendireceğiz. Hocamla konuşacağız, müzakere edeceğiz. Bunların ilki ataerkillik olacak. Hocam siz ataerkillik modern bir hurafedir diyorsunuz. Evet. Özellikle bugünlerde sıkça konuşulan, tartışma konusu edinilen toplumsal cinsiyet eşitliği kavramında da çok duyuyoruz biz bu ataerkilliği. Aile konuşulurken çok duyuyoruz. Feminist tartışmalarda, feminizm içerisinde çok duyuyoruz. Ve çok olumsuz manada kullanılıyor ataerkillik.
Evet. Evet.
Nedir bu? Ve kullanılan bu dil bize nasıl geldi? Hı-hı. Gerçekten hani ataerkillik, ataerkil aile biçimi kötü bir örnek midir? Neyi anlatıyor? Bizim toplumumuzda ne ifadesi vardı? Batı'da ne anlama geliyor bu? Bunu Hı-hı. değerlendireceğiz programımızın ilk bölümünde. Programımızın ikinci bölümünde de yine aileyi konuşacağız. Kadınları konuşacağız. Kadınlar, haklar ve İslam toplumlarını konuşacağız. Bir nevi aile üzerinden yine. Kadınların hakları, çokça konuşulan kadın hakları ya da kadın meseleleri nasıl doğdu? Bugün konuştuğumuz kadın problemleri, evet. Eğitim problemleri, istihdam problemleri, evin durumu, evde kadının statüsü, bunları yine konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Hocam siz ataerkillik modern bir hurafedir diyorsunuz ve dille başlıyorsunuz aslında dilin ne anlam evet. ifade ettiği üzerine duruyorsunuz. Heidegger'in dil hakikatin evidir evet. Sözüyle yazınıza başlıyorsunuz. Bizi hakikate götüren, hakikatte tutan dilin kendisi. Yani biz dille aslında kendimizi, hakikatlerimizi, inançlarımızı yansıtıyoruz. Dolayısıyla bu kullanılan dil, kavramlar, tanımlar çok önemli. Ataerkillik söz konusu olduğunda aile konuşulurken işte toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı konuşulurken bu ataerkilliğe çok vurgu var bugünlerde. Bize, aileye, kadına ve Hı-hı. haklara aslında belli bir felsefeyle bakmayı da öğütlüyor. Bizi Hı-hı. yönlendiriyor, manipüle ediyor bu ataerkillik kavramı. Roma'dan geldiğini söylüyorsunuz siz. Patriarkalizm kavramının aslında ilk olarak bunu ifade ettiğini söylüyorsunuz. Ben önce şunu sormak istiyorum hocam. Dil biraz dil felsefesiyle başlayalım. Evet. Çok kolayca bazı kavramları biz tartışmalarımızda sadece bu meselede değil başka meselelerde de kullanıyoruz. Dil açısından baktığımızda özelde burada ataerkillik kavramı genel olarak başka kullandığımız kavramlar dil ne ifade ediyor? Yani bu mesaj, bu mesajın iletme kanalı olarak isterseniz evet. böyle bir girizgah olarak hemen dili konuşalım.
Kesinlikle yani hakikat bir dille insanlara aktarılır. Mesela Allah hakikatini, vahyi bir dille bize anlatıyor. O dil salt bir Arapça dili değil. Mesela Allah kelimesini bile Arapların, müşrik Arapların kullandığı anlamda kullanmıyor sadece. Ondan sonra cihat kavramını Arap müşriklerinin kullandığı anlamda kullanmıyor. En temel kavramlar konusunda böyle. Yeni bir dil. Yani o dil Allah'ın murad ettiği, amaçladığı anlamlarla bütünleşen bir dil. Ve bu çerçevede bizim anlamamızı, kavramamızı, varlığı, yorumlamamızı istiyor bizden. Buradan kalkarak baktığımızda sosyal alanlarla ilgili durum da budur. Biz sosyal dünyamızı, insanlarımızı, hayatı yorumlarken, tanımlarken bir dille gerçekleştiriyoruz bunu. Bir kavramlar seti vardır. Bu kavramlar seti işte anahtar kavramlar vardır. Bunlar bizim düşünce dünyamızın oluşmasında çok büyük bir etkiye sahip. Mesela kadın konusunu, aile konusunu konuşurken de yine bir dile başvuruyoruz. Bir kelimeler, kavramlar setiyle hareket ediyoruz. Ve biz o kelimeleri, o kavramları kullandığımız zaman belli bir biçimde bakıyoruz, belli bir biçimde düşünüyoruz ve baktığımız konuları da belli bir biçimde anlamaya başlıyoruz. Şimdi bu kavramlar dünyasıyla oluşan, daha çok düşünmeyi etkileyen kavramsal dil dünyası modern zamanlarda İslam'ın aleyhine olmaya başlamış. Bizim coğrafyamızın aleyhine olmaya başlamış. Neden? Çünkü modern dönemde dünyaya bakmanın ilmi ve fikri, dili Avrupalılar inşa etmeye başlıyor. Aileyle ilgili yeni kavramlar üretiyorlar. Ve böylece bu kavramlar sadece yeni olmakla kalmıyor. Aynı şekilde modern Avrupalıların felsefesine göre bizim aileyi yorumlamamız, görünmemiz, anlamamızı peşinde getiriyor.
Evet.
Tıpkı ataerkillik kavramında olduğu gibi. Biz mesela İslam düşünürlerinin, aydınlarının aileyle ilgili analizlerine baktığımız zaman patriarkalizm diye bir kavramla karşılaşmıyoruz. Ama patriarkalizmin sonuçta karşıladığı belli pratikler tarihte var. Fakat modern bakış açının bahsettiği, içini doldurduğu, muhtevasını doldurduğu biçimde değil. Çok farklı var. Mesela çok güzel özetlediniz. Feministler, toplumsal cinsiyet eşitlikçileri, aile analizlerinde bulunan efendim Marksistler, bunlar bu kavramını çok yoğun olarak kullanıyorlar ve hatta aileyi tanımlamada en belirleyici kavram görüyorlar.
Özünde de otoriterlik var değil mi hocam? Evet. Yani otoriterlik penceresinden okumanın neticesi.
Tabii ya, ata erkil, erk Türkçe'ye çevrilmiş bu. Yani o kullandığımız
güç.
Evet, güç, otorite, iktidar manasına geliyor. Tamam mı? Baba, erkek otoritesi. Erkek olarak baba da olabilir. Efendim, yaşlı bir erkek de olabilir, abi de olabilir.
Dede de olabilir.
Dede de olabilir, fark etmiyor. Yani Roma hukukunda hukuku belirleyen tamamıyla erkektir. Kadının bir mülkiyeti de yoktur. Kadın mülk sahibi olamaz. Kadın ancak erkek doğurduğu zaman itibara alınan bir varlık haline gelir.
Ve bu Batı'da da 2. Dünya Savaşı'na kadar devam eden bu. Bir anlayış.
Oysa bizim mesela İslam düşüncesine baktığımız zaman kadınla ilgili mülk edinme hakları vardır. Yani ilk tanımlamada kadın mülkün kendisiyle paylaşıldığıdır diye tanımlar vardır. Kendilerine ait mülkleri konusunda şeriye sicilleri araştırmalarında da ortaya çıkıyor. Birçok kadınların mülkiyet davaları vardır. Yani Osmanlı dönemine ait bu aileyle ilgili araştırmalarda bunu görüyoruz.
Vakıf, o nedenle, vakıflar hocam, vakıf kurucusu, evet, aynı zamanda kadınlar
var. Vakıf kurucusu kadınlar, vakıf sahipleri kadınlar, evet, mülkiyet sahibi kadınlar var. Yani çok yaygın rastlanan bir şey bu. Şehir hayatında, yerleşik hayatta bunu daha etkili olarak görüyoruz. Şimdi ataerkillik kavramı otoriteyi ifade ediyor, erkeği ifade ediyor ve aileyi de tamamıyla bununla tanımlıyor. Halbuki sosyoloji çalışmalarında bile aileyi tanımlamanın birçok yolu var. Yani aile kişi, katılan kişi sayısına göre tanımlanıyor. Efendim, yerleşim yerine göre tanımlanıyor. Benimsediği inanca göre tanımlanıyor. Yani Müslüman aile, Hint ailesi, efendim Hristiyan ailesi gibi, Türk ailesi gibi milletlere göre tanımlanan aileler var. Büyük aile, küçük aile, çekirdek aile, aileyi tanımlamanın birçok yolu var. Sadece otoriteye göre aile tanımlanmaz. Otorite aileyi meydana getiren birçok boyuttan bir tanesi. Tamam mı? Birçok boyuttan bir tanesidir. Yani aile içi ilişkileri evirip çevirme konusunda karar verme de etkili olma durumu. Burada otorite devreye girer. Burada mesela İslam diyor ki kavamu nedir erkek? Karar vermede etkilidir. Onu da belli şeye bağlıyor. Şartlara bağlıyor. Yani ailenin rızkını temin ettiği için, aileden sorumlu olduğu için ona da buna karşılık bu hak veriliyor. Ve yine ataerkillik.
Yani bu bir kuru otorite değil, aslında büyük bir mesuliyet.
Tabii.
Sorumluluk.
Şimdi bu ataerkillik değil, şöyle yani bu modern dönemde bu kavramı kullanan feministler, toplumsal cinsiyet eşitlikçileri bir, aileyi tamamıyla ataerkillikle tanımlıyorlar. İkincisi, bunu tamamıyla kendisine karşı mücadele edecek bir karşıtlık alanı olarak üretiyorlar.
Evet.
Üç, bir öteki olarak kurguluyorlar. Ne kadar olumsuz kötülükler varsa ataerkil diye tanımlanan ailededir. Bütün kötülüklerin kaynağı baba otoritesindendir. Bu sonuca gidiyorlar. Bu tamamıyla aileyi babaya karşı, erkeğe karşı çatışmaya yönelten bir bakış açısıdır. Aileyi salt otorite üzerinde okuyan bir bakış açısıdır. Oysa ailede muhabbet önemlidir, paylaşmak önemlidir, saygı önemlidir, adalet önemlidir. Bütün bu ilkelerle birlikte aile kurulur. Yoksa ailede ben mi söz sahibi olacağım, sen mi söz sahibi olacaksın diye aile kurulmaz. Kadın ve koca ailedeyken ben mi yöneteceğim, sen mi yöneteceksin?
Böyle bir tartışma
otorite
da olmaz.
Otorite benim mi olacak, senin mi olacak diye hareket ederlerse orada aile olmaz. İnsanlar bir araya gelirken otoritenin kimi temsil edeceği
şirket
değil.
Şirket değil ki hocam bu.
Değil mi yani?
Yani bir şirket kurulmuyor. Yani hisse payı.
Evet.
Kim ne kadar hisse sahibi olacak, böyle bir anlaşması yok.
Böyle bir anlaşması yok. O nedenle insanlar birbirine saygı duyduğu, birbirini sevdiği, hayatı beraber omuzlayacağını düşündüğü için bir araya gelirler ve aile olurlar.
Evet. Hocam şimdi erkek otoritesi tartışmalarda, feminizm üretilirken, kadın erkek eşitliği üretilirken otorite üzerinden erkek ötekileştiriliyor, saf dışı edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla aile dağıtılıyor. Evet. Bunun karşısında da bir bireysellik pompalanıyor. Hatta siz de yazınızda söylüyorsunuz, işte Sudanlı bir yazar uzun süre Kanada'da kalıyor. Tekrar döndüğünde diyor ki ben hiç işte birey değilmişim.
Evet.
Dede ya da babamın otoritesi altında yıllarca hani ezilmişim mealinde şeyler söylüyor, yazıyor, dile getiriyor. Yani kendimi diyor ailenin bir uzantısı ve bireysellikten yoksun hissettim diyor.
Evet.
Siz diyorsunuz ki bu çıplak bireysellik inancı tamamen bir rüya diyorsunuz. Hatta şöyle bir tarifiniz var: ancak makinelerde döllenerek apayrı steril ortamda birey olunabilir.
Öyle.
Yani salt bireylik gerçekte yoktur. İnsan, arkadaş, akran, iş çevresi, meslek grubu, kafeterya çevresi, hani bugün sosyalleşmek için
tabii,
kullanıldığı manada herhalde kastediyorsunuz hocam.
Tabii.
Sosyal bir varlık olarak şekillenir. Yani aslında birey kavramı sosyolojik olarak da altı boş bir kavram değil mi hocam?
Yani eğer bireyliği bugün hakikaten toplumsal cinsiyet eşitlikçilerin savunduğu gibi algılarsak, atomize birey olarak algılarsak,
herkesten, her şeyden bağımsızım,
özgür,
ben
bağımsız diye algılarsak, bu bir rüyadır, bu bir gerçeklik değil. Çok sınırlı sayıda marjinal insanlar vardır. Yazarlar, sanatçılar, deli dolu adamlar. Onlar yaşayabilir. Yani işte kozmopolit şehirlerin merkezlerinde 1+1 evlerde yaşayan, tamam mı? Çok marjinal.
Ama
böyle bir kesim var.
Bu da genel olarak toplumun ulaşmak istediği, erdemli bir toplumun ulaşmak istediği numune değildir bunlar.
Değil bunlar. Ve bunlar da yine aslında kendi bireyselliklerini o sanat, o kültür, o yazarlar çevresiyle de yine aslında algılayarak o bireyselliğini oluşturuyor. Bireysellik bunların idealize ettiği böyle bireyler kozmopolit metropollerde sınırlı sayıda insanların yaşadığı şeylerdir. Bunların da çok mutlu olduğunu sanmıyorum. Çok meşhur olabilir, çok iyi yazar olabilir, çok iyi sanatçı, çok iyi müzisyen olabilir ama bu çok mutlu olduğu anlamına gelmez. Hangisi daha önemlidir? Bu kolay karar verilecek bir şey de değil. İnsan çoğu zaman huzurlu ve mutlu olayım da hiçbir şeyim olmasın diyebilir. Dolayısıyla bunları idealize etmenin manası yok. Sanatçılar, yazarlar, marjinal insanlar kendilerini çok idealize ederek yansıtırlar. Kitlelerin nezdinde beğeni kazanmak için yaparlar bunu. Bu bir postmodern dönemde bir rüyaya dönmüş durumda şu an. Çünkü aile, otorite, baba, çalışma, mesuliyet baskı olarak algılatılıyor. Bu aileye bütün şey yükleniyor. Sadece ailede mesuliyet yok ki. Sadece ailede sınırlılıklar yok ki. Yani iş hayatını düşün, sınırlılıklar yok mu? Otorite yok mu? Kapitalist düzene bakın iş hayatına. Veya bir yerde lokantada yemek yemeye gittiğinizde kurallar yok mu orada? Yani garson var, belli bir yere illa oturman lazım. Bütün gün lokantada oturamazsınız yani. Kuralları ihlal etmiş olursunuz. Evet. Gelip uyarırlar sizi. Dolayısıyla bu idealize edilen atomize birey gerçekte yok. İnsanın sosyal varlık yönünü inkar eden bir şey. Sosyolojiyi inkar eden bir şey. Bu bir rüya, bu bir yalan. Gençleri başta çıkarmanın bir yalanıdır. Çünkü biz insanlar gruplarla yaşıyoruz. Biz insanlar insanlarla yaşıyoruz. Kendi bireyselliğimiz kadar başkalarının bireysellikleri var. Ortak bireyselliklerin etkileşimiyle beraber hayat yürüyor. O nedenle mesuliyet ve haklar diyoruz.
Evet.
Bunlar olmadan, bunlardan bağımsız, tamamen özerk bir birey aydınlanmanın çok idealize ettiği bir şey. Bugüne kadar da ulaşmadılar. Çok çok insanlar yığınlar haline geldi.
O hocam, ya da ulaşılsa bile o, yani dinden, tüm değerlerden, ahlaktan bağımsız olarak ulaşılan bir bireylik ya da bireysellik başka meselelere, problemlere de yol açıyor.
Aynen öyle.
Bu sefer de onunla mücadele etmek için yeni alanlar açmanız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani bu yaklaşımlar bizim aile kültürümüze ters, sosyal gerçekliğimize uymuyor. Çünkü aile kültürümüzü biz otorite saplantısıyla ya da kim otorite olacak
rekabetiyle kurmuyoruz.
Dayanışma ve yardımlaşmayı merkezde tutuyoruz. Bu kültürde baba ev ile bir sadakat ilişkisi kuruyor ve
tabii
aileyi, çocuklarını, hanımını Allah'ın bir emaneti olarak görüyor.
Tabii.
Bizim anlayışımız bu şekilde.
Evet.
Evet hocam, çok teşekkür
ben
ederim.
Teşekkür
Kıymetli
ederim.
Dinleyicilerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde yine aileyi konuştuk. Yani ailenin ataerkillik üzerinden okunmasını, ataerkilliğin feminist ve toplumsal cinsiyet eşitlikçi yaklaşımlarda bir karşıt argüman olarak kullanılmasını konuştuk. Halbuki bizim aile yapımız bir otorite okuyuculuğu üzerinden değerlendirilmiyor hiçbir zaman. Yani evlilik akdinde evi kim yönetecek? Böyle bir ibare yok. Erkeğin üstlendiği mesuliyet bir emanet söz konusu, evet, ama bunun içinde mutlaka bir dayanışma söz konusu eşler arasında. Hocam, yine biz kadınlar, haklar ve İslam toplumlarını konuşmaya devam edeceğiz bu bölümde de. Siz yine pazar günü kadınlar, haklar ve İslam toplumları başlığını taşıyan bir yazı kaleme aldınız. Çok güzel bir cümleyle başlıyorsunuz. Yani modern zaman sorunları modern zaman ürünüdür. Evet. Yani bugün bizim konuştuğumuz kadın meselesiyle ilgili olur, başka meseleler, işte insan hakları meselelerinden bahsediliyor, demokrasi meselelerinden bahsediliyor, yönetim meselelerinden bahsediliyor ya da çevre
meselesi.
Çevre meselelerinden bahsediliyor yani, değil mi? Yani
aynen öyle.
300 yıl öncenin sorunu
meselesi değil yani.
Ya da 100 yıl öncenin bile aynen sorunu öyle. Değil. Ağır sanayileşme ile beraber gelen meseleler mesela, çevre problemleri. Bugünkü kadın meselesi de işte kadın hakları, kadın istihdamı, kadınların çalışması, kadınların eğitimi meselesi de yine çağımızın sosyolojisinden, ekonomisinden ve siyasal anlayışından, dönüşümlerinden doğuyor.
Evet.
İşte boşanmalar, şiddet, çocukları evi terk etme meseleleri, sanayi toplumu ve postmodern toplumun ürünü. Ama bu şu demek değil, yani İslam toplumları bu problemlerden, meselelerden beri değil. Yani Müslüman kadın da etkileniyor.
Tabii o da modern zamanda yaşıyor, bunların içinde yaşıyor.
Evet. Biz bu açıdan bakarsak hocam, yani hem kadın meseleleri, aile meseleleri açısından da baksak, modern zamanlar, belki bunu hani sanayi toplumuyla, 250 yıllık bir zaman dilimiyle de değerlendirebiliriz. Endüstri devrimi, sanayi toplumu, toplumun başka yaşadığı toplumsal dönüşümler açısından baktığımız zaman, Evet. Modern zaman sorunlarını nasıl tanımlayabiliriz? Yani ne zaman ortaya çıktı bu problemler? Evet. Bunun üzerinden kadın hakları meselesi, kadın meseleleri, aile meselelerine nasıl geldik evet. biz? İsterseniz evet. böyle bir perspektifle evet. başlayalım.
Evet, ilk defa tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bir fabrikada kadınlar istihdamında çok düşük ücretli bir politika uygulanıyor. Bütün Avrupa'da, Amerika'da da öyle. Ve kadınlar buna tepki gösteriyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu tepkilerin sonucunda arbede oluyor ve bir fabrikada yangın çıkıyor. Birçok kadın bu yangında, çoğunlukla kadınlar olmak üzere, insanlar ölüyor, hayatını kaybediyor. Bu aslında kadın haklarının modern dönemde en önemli başlangıcı, yani larından birisi sayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tabii kadın hakları arayışı daha farklı Avrupa'ya göre. Amerika Birleşik Devletleri'nde din etkili, muhafazakarlık etkili. Kadınlar mesela ücret konusunda sanayi toplumunda yeni iş hayatı çıkıyor ve farklı ücret politikaları uygulanıyor. Kadınlar da neden, yani biz de aynı saatte çalışıyoruz, buna itirazda bulunuyorlar haklı olarak. Eşit ücret istiyorlar. İstihdam haklarının taleplerinde bulunuyorlar. Eğitim mesela, yine artık eğitim geniş kitleler tarafında, yani geniş kitlelere eğitim falan yayılıyor. Sadece sınırlı sayıda insanlar okuma sürecinden geçmiyor. Kadınların da okuması için yine bir mücadele var. Sosyal hayata katılma konusunda talepleri var kadınların orada, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Avrupa'ya geldiğimizde de bu aslında 60'lara kadar böyle devam ediyor bir şekilde. 60'larda özgürlük şeyi yükselmeye başlıyor. Daha çok devrimci kadın, Fransız İhtilali'nde devrimci kadın imgesi var. Ondan sonra Sovyetler Birliği'nde devrimci kadın ve işçi kadın imgesi var. Bizim Cumhuriyet döneminde, tek parti döneminde devrimci, inkılapçı kadın imgesi var aynı şekilde. Bu ideolojilerle bütünleşen bir kadın şeyi var. Haklar da bunlar üzerinden okunuyor bir açıdan. Avrupa'da sanayileşmenin, kentleşmenin, istihdamın getirdiği ciddi sorunlar var modern toplumla beraber. Bu sorunlar kadınlara da yansıyor ve kadınların da sorunlarına doğuruyor. Kadınlar da bu sorunları çözmek için haklar üzerinde düşünceler, söylemler geliştiriyorlar. Örgütlenmelere gidiyorlar. Aslında bütün kadın haklarının modern dönemde ortaya çıkış şeyi bu. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda veya İslam dünyasında şöyle bir şey var. Yani sanki kadınlarla ilgili haklar sadece fikirlerle, söylemlerle, düşüncelerle ilgiliymiş gibi. Türkiye'de İslam dünyasında kadın haklarının yoksunluğu tamamen gelenekle, dinle, fikirle ilgiliymiş gibi bir anlayış var. Bu büyük bir yanlışlık. Çünkü kadınların yaşadığı sorunlar pratik sorunlar. Ve bu inançlarla ilgili değil. İşte sanayileşme diyoruz, çalışma diyoruz, istihdam diyoruz, eğitim diyoruz. Tabii 68 kuşağıyla daha özgürlük, ikinci cins, işte cinsel devrim. Böyle bir bakış
az
açısı.
Az önce konuştuğumuz o bireysellik.
Bireysellik
ve pompalanıyor.
O özgürlük ve bireysellik de yoğun bir biçimde eşcinsellikle, alkolizmle, esrar ve madde kullanımıyla eşlik eden bir hareket.
Evet, bohem bir hayat.
Tabii onlarla çerçevelenen bir şey aslında. 1980'lere kadar aslında Avrupa kadın haklarını bir biçimde tamamlıyor, sona erdiriyor. Yani kadınlar eşit ücretlerle çalışıyor, erkekler gibi istihdam sorunları çözülüyor ve diğer birçok şey çözülüyor aslında. Şimdi bize geldiğimizde bizim modernleşmemiz, sanayileşmemiz İslam toplumları olarak zaten kaotik. Kaotik modernleşme var. Problemli modernleşme var. Problemli sanayileşme var. Ondan sonra kentleşmede ciddi problemler var. Bütün bu kaotik sosyolojik şartlar ve ekonomik şartlar kadın meselesini doğuruyor. Şimdi biz bu realiteyi, sosyoloji, ekonomiye bakmadan doğrudan İslam'ın fikriyat cephesine bakarak oradan kadınlarla ilgili yetersizlikler veya bilmem yeterlilikleri
konuşuyoruz.
Yani bu
bir gelenek modernleşme çatışması değil yani. Bunun üzerine değil, okumanmaması
yeterli
lazım.
Değil yani.
Yeterli değil en azından.
Değil. Yeterli değil yani.
Evet.
Ya sorunlar oradan gelmiyor sadece. Sorunlar pratik hayatın kendisinden geliyor. Yani patron, bu bizim gibi ülkelerde patron, köyden gelen adam 2 senede zengin olmak istiyor. O nedenle çok daha fazla sömürüyor.
Az ücret veriyor. Uzun çalışma saatleri mesela.
Uzun çalışma saatlerini koyuyor. Veya işte diyelim ki bir tane siyasal rejim alıyor, başörtüyü yasaklıyor. Türkiye'de de birçok Cezayir'de, Tunus'ta, Azerbaycan'da birçok yerde başörtü yasağını uyguluyorlar. Bu kadınların eğitim hakkını engelliyor. Veya eğitime diyor ki benim inandığım gibi görüntünle, beğeninle öyle olacaksın. İnkılapçı kadın olacaksın. Ondan sonra eğitim imkanına yararlanacaksın. Ondan sonra istihdam imkanına yararlanacaksın. Bunlar sorunlar. Kadın sorunları. Bu Avrupa'dan ezberleri alıp Türkiye'de ve İslam dünyasında kadın haklarını savunan aydınlar, aktörler, mesela inançlı kadınların, başörtülü kadınların istihdam ve okuma haklarını ne kadar savundular? Değil. Onlar gibi inanıyorsanız, onlar gibi bakıyorsanız, hatta dine, geleneğe, tarihe karşı eleştirel ve hatta yıkıcı bir tutumunuz varsa oradan destek görüyorsunuz. Yoksa evet, destek görmüyorsunuz.
Doğru.
Bizim sorunlarımız bunlar. Avrupa'dan farklı. İslam toplumlarının sorunları Avrupa'daki toplumlardan farklılık arz ediyor. Sonra bu sanayiyi Türkler de keşfetmedi, sanayileşmeyi. Araplar da keşfetmedi. Farslar da keşfetmedi. Bunları Avrupa'dan alıp uyguluyoruz. Kamyonu oradan ithal ediyoruz. Kamyonu ithal ettik, tamam. Ama hakları da ithal edersek problemli olur. O zaman Avrupa'daki kadın modelini aynen buraya aktarırız.
Yani kamyonun problem sürücüsü bir evet, taş ocağında, maden ocağında kadın da olabilir. Bu kadın özgürlüğü diye
evet,
sunamayız biz değil mi hocam?
Ya bu problemli.
Bizim anlayışımızda kadın ağır işte çalışmaz.
Çalışmaz.
Evet.
Bakın orada biz pozitif ayrımcılık kavramını ürettiler yetmediği için.
Evet. Sonra bizde annelik rolü de önemli. Yani sabah güneşle çıkan, akşam güneş battığında eve dönen, bu mesai saatleri içinde çalışan bir kadının annelik yapması da problemli. Eksik,
zor.
Yetersiz, zor.
Onun için tarımsal
mesai
alanda
saatlerinin o zaman
eşit değildi.
Buna göre düzenlenmesi lazım.
Tabii. Mesela kırsal kesimde, tarım toplumunda kadın evdeki işleri ve çocuk bakımını üstlendiği için tarlada, bahçede erkekle eşit mesaide çalışmıyor. Pozitif ayrımcılık işte yani. Pozitif ayrımcılık diyorlar
evet,
ya.
Evet.
Buna ad koymamışlar. Ama demişler ki kadın burada ağır işleri yapmayacak. Kadın madem ev işini yapıyor, tarladan daha geç gelecek tarlaya, tarladan da erken gidecek. Böyle bir sistem var, çalışıyor. O sistemi kendi içinde anlamadan Avrupa'nın dan alınan bir takım hakları
tırnak
ezberleyerek
iş kadını,
evet, devrimci kadın,
devrimci kadın,
iş kadını, efendim girişimci kadın, bilmem ne kadın,
erkekle kariyer planı aynı olan
kadın. Yani kadın onun için de çok zor durumda kalıyor aslında. Neden erkeğe benzemeye çalışsın? Neden erkekle eşit olsun? Bazı konularda erkekten daha üstün, mesela çocuk doğurmak gibi. Mesela hissiyat gibi, estetikten anlama gibi. Kadınlar estetik açıdan erkeklerden üstündür.
Tabii.
Erkekler affedersin Hanzo'dur diye bir ifade var Türkçe.
Kaba diyelim hocam.
Değil
biz,
mi? Evet. O nedenle hepimiz çoğunlukla hanımlarımızla beraber alışverişe gideriz. Bizi adam gibi güzel bir şey alsınlar, giyelim yani.
Evet. Onların onayını
bu yönleriyle üstlenirler bizden yani.
Evet.
Bunu anlamak lazım. Kur'an'da da eşitlik üzerinden bakılmaz kadına zaten. Birbirinizin velisinizsiniz der. Allah'ın emanetidir der. Çok farklı bakışlar var yani orada.
Evet.
Üstünlük ve altlık veya eşitlik paradigmasıyla okumalar yapılmaz yani.
Mesuliyet üzerinden, sorumluluk
mesuliyet
üzerinden
adalet üzerinden okuma var.
Evet.
Mesuliyet üzerinde okuma var. İşte şeye göre artık farklı özelliklerinizle hanginiz önem kazanıyorsa orada size öncelik veriliyor.
Evet. Yani daimi mesela, bir üstünlük, daimi bir öncelik söz konusu değil aslında.
Mesela Peygamber Efendimiz'in sözü, pazardan dönerken hediye aldığınızda önce kız çocuklarına verin diyor. Enteresan bir şey. Yani hani çocuklara hediye alıp geliyoruz ya, önce kızları sevindirin diyor. Kızlara bir öncelik tanıyor hediye vermek konusunda. Bu spesifik bir şey ama bir ilkeyi de hatırlatıyor. O da şu, demek ki bazı yerlerde kızlara, kadınlara öncelik verilir. Bazı yerlerde de erkeklere verilir. Nasıl ki o ağır işlerde erkekler çalışmalı diyorsak, değil mi?
Evet.
Doğumu da kadın yaptığına göre, çocuğa bakımda da, ilgilenmede de en iyi anne yapacağına göre böyle. Ama günümüzde eşit mesai varsa hakikaten orada ev işlerin paylaşımının da farklı olması gerekiyor, evet, artık yani.
Hocam şimdi
sonuçta dönersek, evet, İslam toplumlarındaki haklar konusu tamamen Avrupa'ya bakarak, oradaki düşünceleri ezberleyerek, taklitleri, faaliyetleri taklit ederek getirirsek felaketlere yol açarız. Sorunlarımızı çözemeyiz. Birbirimizle uğraşıp dururuz. Kadınların mesela uygulanan şiddeti üreten gerçek ekonomik kökenler, gerçek sosyolojik kökenler, gerçek siyasi nedenler, onlara bakarak anlamak, çözmek yerine fikirlerle uğraşıp dururuz.
Evet.
Yani böyle bir şey var.
Şimdi evet, ortada bir mesele var, bir problem var. Bunu çözmek için de yine ithal çözüm alanlarını biz alıyoruz, evet, değil mi hocam? Evet. İşte feminizmle, evet, açıklamaya çalışıyoruz bunu. Bir takım ağır aksak işleyen, eksik parçaları olan insan hakları kavramlarıyla, batıda üretilen insan hakları kavramlarıyla açıklamaya çalışıyoruz. Ben şunu soracağım hocam. Şimdi biz bu kadınlarla, kızlarla ilgili meseleleri de belki çözümleri dışarıdan aldığımız için parçalı çözmeye çalışıyoruz. İşte kızların okuması bir meseleydi. Hatta muhafazakar, dindar kızların okuması, başörtüsü takarak okumaları bir meseleydi. İşte AK Parti hükümetleri zamanında bu aşıldı. Üniversiteye giriyorlar. Hatta istihdam açısından da işte avukatlık yapabiliyorlar, hekimlik, hakimlik, evet, savcılık. Evet. Kaymakamımız bile var yani. Başörtülü kaymakamımız bile var şu an. Fakat yani o eğitim meselesi bir şekilde aşıldı. Üniversitelere kolayca girdiler, mezun oldular. Fakat istihdam işte başörtülü çalışabilseler bile dindar, evet, kadınlar. Ama erkeklerle aynı şartlarda çalışıyorlar. Yani onların o annelik tarafı eksik, kadük kalıyor. Yani çocuklarına vakit ayıramıyorlar. Evin o bizim geleneksel ailedeki, evet, o eve çeki düzen veren. Hatta bunu konuşalım hocam. Yani işte yemek yapma vazifesi bizim, bunları da konuşmaya korkar olduk. Türk, evet, aile yapısında kadınların, evet, üzerindedir. Yani evi temizlemek, düzenlemek kadınların üzerinedir. Biz yine parçalı, eksik bir hala şey mi yapıyoruz? Yani bakın, o zaman devlet şunu mu yapmalı ya da özel sektöre şunu mu dikte etmeli? Kanunlar, yönetmelikler. Ya kadın kardeşim sabah 10'da gider, 2'de 3'te döner. Yani erkek mesaisi 5'te bitiyorsa kadını da bu kadar çalıştıramazsınız. Ya da eksik çalışsa bile eşit ücret verilir. Emekliliği, evet, şu kadar zamanda olur. Ya da devlet yapıyor ki bunları. Hı hı. İşte hamilelik izni, doğum izni, bu tür izinler veriyor. Ne dersiniz yani, biz biraz o eğitim meselesini aştık. Bu istihdam konusunda bir mesele var. Bunu geleneksellikle, dini motiflerle, dini umdelerle nasıl bir araya getireceğiz, evet, hocam biz? Sanki problem biraz artık burada.
Tabii yani şimdi kapitalizm iş tarzı için önemli olan kârdır. Önemli olan maksimum verimliliktir.
Üründür.
Ondan sonra bunu çok sıkı bir düzenle yapar. Sıkı bir otoriteyle yapar. Yani keskin mesai saatleri ne olduğu gibi. Çalışma esnek saatleri yok. Ama günümüzde yeniden bir şey var. Yeni bir dönemde, ekonomide de artık esnek çalışma saatleri ortaya çıkmaya başlıyor. Kadınlar için de bence kesinlikle o tür alternatiflerin olması gerekir. İsteyen kadınların kamu kuruluşlarında bunun başlatılması gerekiyor. Yani tam maaşı değil, yarım maaşla part-time çalışma sistemi gelebilir buna.
Evet, bir takım seçenekler yani, sunulmalı.
Evet, bir takım seçenekler. Part-time, yarım gün çalışma, yarım maaş alma gibi. Dolayısıyla o ev geri kalan zamanını evde harcarken daha az ezilmiş olur. Evi evip çeviren kadındır. Erkek değil. Erkek evi evirip çeviremez yani. Evi güzelleştirecek, evi düzenleyecek, eve gelen çocuğa güven verecek, evden giden çocuğa güven verecek. Güle güle, hoş geldin. Niye kadının vazifesi? Evet, kadının vazifesi bu. Erkeğin de daha çok çalışma vazifesi var. Erkeğin de ailenin rızkını temin etme vazifesi var. Nasıl o vazife varsa bu da, bu önemli bir şey. Çocukların yetişmesi önemli bir şey. Anaokullarına bir ton paralar verilip çocuk iyi yetiştirilmeye çalışılmıyor mu? 70 bin lira para verenler var anaokulunda, İstanbul'da biliyorsunuz.
Evet.
Değil mi? Anaokuluna giden öğretmenler 4 yıl üniversite okuyorlar çocuk yetiştirmek için. O okullarda bir ton şeyler yapılıyor. Peki madem o kadar önemli, çocuğunu yetiştirmen önemsiyorsun. Anneden daha güzel çocuğuna sevgi, şefkat kim verebilir ki? Temizlik diyoruz. Temizlik ya, anaokulu hocalarının yüzde kaçı erkektir? %90'ı bayandır.
Daha fazlası.
Daha fazlası.
Evet.
E ne yapıyoruz? Bak, demek ki
evet.
Kimse birbirini kandırmasın. Çocukların bakımına kadınlar devam ediyor kardeşim.
Evet.
Maaşla devam ediyor.
Ya da hocam.
Parayla devam ediyor.
Ev temizliğinde evin çalışan insanlara bakalım. Yani evlere tabii. Temizliğe giden insanların %99'u kadın.
%99'u kadın. Ne yapacağız? Bunu red mi edeceğiz? Feministler bunu neden görmüyor? Kendileri evlerini temizlemeyi küçük görüyor da.
Ama
başka ev... kadınların evi temizlemeleri neden küçük görmüyorlar? Evi temizlemek küçük bir şeyse, olumsuz bir şeyse. Ya insan kendi evini neden temizlemeyi küçümsesin? Bu iş bölümü. Yani dışarıda zamanını çok harcamıyorsan. Evet, yani evini temizlersin. Erkek de temizler, kadın da temizler. Ama dediğim gibi bu bir iş bölümü ve karşılıklı sevgiyle, saygıyla, adaletli bir biçimde kabul etmekle ilgili bir şey. Ama feminizm ve bu toplumsal cinsiyet eşitliği öyle bir şey üretiyor ki gerçek hayatla bağdaşamıyor. Bağdaşmadığı için de pozitif ayrımcılık diye uyduruk bir kavram ortaya attılar. Çünkü farklılıkları yok sayıyorlardı. Baktılar ki ya bazı farklılıkların korunması lazım. Onları korumak için de bu defa pozitif ayrımcılık dediler. Böyle bir şeye başvurdular.
Evet.
Değil
evet,
mi?
Öyle. Hocam ben yazınızın son paragrafını buyurun. Okuyarak bitirmek istiyorum. Sizin ilave edecekleriniz var mı?
Yani buyurun.
Ne
zaman.
Sanayileşmeyi biz ürettik ne de kapitalist çalışma tarzını. Bugün yaşanan kadın sorunlarının büyük kısmı bunların ürünü. Kimse kalkıp da bu sorunlardan dolayı İslam'ı da hesaba çekmesin. Kadın sorunları... İslam toplum ve çalışma düzeninin öngördüğü ilişkilerin sonucu ortaya çıkmıyor. Son kertede kadın hakları İslam meselesi değil, Müslümanlar meselesidir
evet.
Diyorsunuz hocam. Dolayısıyla bugünün dindarlığını ilgilendiriyor.
Tabii bugünkü dindarlığını ilgilendiriyor. Kesinlikle.
Evet.
Dindarların kendilerini hesaba çekmesi gereken bir şey.
Evet.
Bulaştıkları bu sorun nereden çıktı, bunu nasıl bununla baş edebiliriz diye... konuşması lazım. Kalkıp inançlarını, dinlerini hesaba çekme ahmaklığına girmemeleri gerekiyor
evet.
Açıkçası yani.
Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.